Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Birkaç bölümdür, belki 5-6 bölüm olsa gerek, yani Mayıs ayının başından diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve İstanbul'un fethini konuşuyoruz. Tabi Fatih Sultan Mehmet Han, Okay Tiryakioğlu'nun da ifade buyurduğu gibi, onun ismi zikredildiğinde aklımıza hemen İstanbul'un fethi meselesi geliyor. Halbuki Fatih Sultan Mehmet diğer fetihleriyle, şahsiyetiyle, kişiliğiyle, daha önce bendenizin de ısrarla vurguladığı gibi sadece içinde bulunduğu döneme değil, aslında aradan geçen onca asra rağmen bugüne bile, hatta belki bundan yüzlerce yıl sonraya, yani 100 yıl, 200 yıl diyecektim ama sonrasına bile çok önemli mesajlar veren kıymetli bir padişah. Osmanlı padişahları içerisindeki yeri apayrı. 36 padişahın 35'ini bir değerlendirirsek Fatih'i bence, işin bencesi bu. Kuşkusuz çok büyük padişahlar var. Onları da konuşuyoruz ama Fatih'in yeri bu Osmanlı padişahları arasında ve Osmanlı tarihi içerisinde müstesna bir tarafta duruyor. Dolayısıyla bu programımızda da biraz Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşmaya devam edeceğiz. Onun şahsiyetiyle ilgili ve yine bir takım fetihleriyle ilgili dilimiz döndüğünce sizlerle birlikte konuşmaya gayret edeceğiz. Okay Tiryakioğlu ile birlikte tabii ki. Programımıza hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim canım.
Abi şimdi şöyle söyleyeyim.
Evet.
Bizim tarihimizde özellikle Cumhuriyet döneminden sonra pek çok tarihçi yetişti. Önemli isimler var. Bunlardan bir tanesi de rahmetli Halil İnalcık Hoca. Halil İnalcık Hoca'yı değerli yapan, aslında onun ilmiyle ilgili bir tarafı var ama onu değerli kılan, bizim için önemli yapan şöyle bir tarafı da var. Osmanlı denilmesinin yasak olduğu, Osmanlı tarihinin sümenaltı edildiği bir dönemde Halil İnalcık Hoca ortaya çıkıyor ve Osmanlı'dan bahsediyor. Osmanlı'yı hakkaniyetli bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim açımızdan önemli. Halil İnalcık Hoca Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyetiyle ilgili neler söylüyordu abi? Buradan başlayalım isterseniz.
Evet İbrahim'cim, güzel bir özet ve giriş yaptın sen. Biz bu konuda hani İnalcık Hoca'nın dediklerini elbette ki önemsiyoruz. Küçük bir bölüm var. Onunla başlayalım o halde.
Lütfen.
Fatih'in şahsiyetiyle ilgili bu kısım. Osmanlı padişahları arasında çok cephetliğe sahip hükümdar olarak Fatih Mehmet'i en başta saymak lazımdır. Ateşin zekasını çok küçük yaşlarda göstermiş bulunan Fatih Sultan Mehmet, iyi hocalardan ders alarak yetişmiş ve ömrü boyunca da bilmediği şeyleri öğrenmeye daima ehemmiyet vermiştir. Böylece onun ateşin zekası ile yüksek kültürü birleşip yoğrulunca Fatih Mehmet'in değerli şahsiyeti ortaya çıkmıştır. Fatih Mehmet iyi bir kumandan, kuvvetli bir devlet adamı, devrinin taassubundan sıyrılacak kadar açık fikirli ve geniş kültürlü bir hükümdardı. Kumandanlıktaki dirayetini muhtelif muharebelerde kazanmış olduğu zaferleriyle ispat etmiştir. Daha 21 yaşında bir gençken İstanbul'u fethetmesi bile bu yöndeki kabiliyetiyle birlikte azminin kudret derecesini de gösterir. Sebat, cesaret ve duruma göre isabetli karar verme gibi bir kumandanda bulunması gereken bütün hastalar onda mevcuttu. Belgrad kuşatması sırasında yaralandığı halde mevkiini terk etmemesi, onun sebat derecesini, Boğdan Voyvodası ile yapılan muharebede Yeniçeriler korkaklık göstererek bir türlü hücuma kalkamazken, onun Attepe'lik askerin önünde bizzat hücuma kalkması, cesaret derecesini ifade eden misallerdendir. Devrinin kumandanlarında bulunan bünyevi sağlamlığı da Fatih'te mevcuttu. At sırtında uzun müddet yolculuk etmeye, açlığa, uykusuzluğa mütehammildi. Trabzon ve Şkodra seferlerinde olduğu gibi Sarp arazide bir hayli yaya yürüdüğü zamanlar da olmuştu. Fatih Mehmet, şan ve şerefe düşkün olmakla beraber memleket zapt etme bakımından giriştiği icraatında her ne pahasına olursa olsun şan ve şeref peşinde koşan bir insan olmadığını da göstermiştir. Fetihlerinde bir planın mevcudiyetini sezmek daima mümkündür. O, şan-ı şerefi Moğol hakanlarının yaptığı gibi yakıp yıkarak memleket fethetmekle değil, Osmanlı Devleti'ni uzun istikballi bir imparatorluk haline getirmek işinde kendine düşen vazifeyi geniş mikyasta yapmak suretiyle kazanmak isterdi. Fatih Mehmet açık fikirliydi. Bu hususiyetini Doğu ve Batı kültürüne vukufu sayesinde elde etmiştir. Türkçeden başka Yunanca, Slavca, Arapça, Farsça bilirdi. Bazı kaynaklara göre Latince'ye dahi vakıftı. Bu dillere vukufu, Hristiyan dahi olsa ilim adamlarına daima yakınlık göstermesi, onun umumi kültürünün devamlı şekilde zenginleşmesini mümkün kılmıştı. Fatih Mehmet'i taassuptan kurtaran da hiç şüphesiz Doğu ve Batı kültürüne ortaklaşa sahip olmasıydı. İtalya'dan ressamlar getirterek resim ve madalyonlarını yaptırtan Fatih Sultan Mehmet, bu hareketiyle dahi İslam hükümdarları arasında devrinin bir hayli ilerisinde bir görüşe sahip bulunduğunu ispat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, idaresi bakımından mutlak merkeziyetçilik fikrine değer vermiştir. Fatih'ten itibaren Osmanlı padişahları önüne durulamaz mutlak bir otorite haline gelmişlerdir. Fatih, vezir-i azamların otoritelerini arttırarak onları hükümdarların tam manasıyla vekili mutlakı haline getirmiştir. Padişahların otoritelerini arttırmak ve mutlak merkeziyetçilik sistemini tatbik edebilmek için birçok kimselerin nüfuzlarını kırmış, hatta bazılarını idam dahi getirmiştir. Rumeli hudutlarındaki meşhur beyler, ki bunlar Osmanlı aristokrat zümresinin en kıymetli rüknüydü, bunlar da eski nüfuz ve kudretlerini bırakmaması, onun mutlak merkeziyetçilik sistemini hakkıyla tatbik etmek için kullandığı bir taktik olarak kabul edilebilir. Onun bu zihniyetini Çandarlı'nın azinde Zanos ve Şahabettin Paşaları mevkilerinden uzaklaştırmasında, Yedigahmet Paşa'yı azil ve hapsetmesinde de görmek mümkündür. Şahsen çok sert bir tabiata malik olduğundan fikirlerini mevkii tatbike koyabilmek için değerli kimselerin hayatına kıymaktan bile çekinmemiştir. Çandarlı Halil Paşa'dan başka yine değerli bir devlet adamı olan Mahmut Paşa'yı idam ettirmesini de bir bakıma onun şahsının sertliğine delil saymak mümkündür. Fatih Sultan Mehmet Han kendisinden önceki hükümdarların ortaya koydukları kanunlara kendisi de ilaveler yaparak bunları Kanunname-i Ali Osman ismi altında toplamıştır. Fatih, kanunnameye koyduğu ilavelerle Osmanlı Devleti Teşkilatı için bir takım yeni esaslar vaz etmiş ve mutlak merkeziyetçiliği de bu kanunname ile takviye etmiştir. Fatih tarihte büyük imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan bir kimseydi. Canşümül hakimiyet fikrini iyice benimsediği muhakkaktı. Bu fikrinin menşei de yalnızca bir örneğe istinat etmekteydi. Fatih'teki canşümül hakimiyet fikri, Türk-Moğol Hakanlık, İslami hilafet ve Roma İmparatorluk fikirlerinin yoğrulmasından meydana gelmiştir. Fatih Mehmet, kendisinden önceki padişahlarda sezilen canşümül hakimiyet fikrine tam bir hakikat haline getirerek Osmanlı tarihindeki malum şekline kavuşturmuştur. Fatih'teki canşümül hakimiyet fikri, onun devrinde yaşayan kimselerce sarih şekilde malumdu. Onun bu husustaki fikir vicraatına Rum ve Latin müellifleri pek çok defalar işaret etmişlerdir. Türk müverrihlerinden Kemal Paşazade ise tedbiri cihangirlik zikrindeydi sözleriyle bu noktayı izaha çalışmıştır. Canşümül bir imparatorluğun sadece kılıç kuvvetiyle yaşayamayacağına inananlardandı. Askeri kudret kadar ilim ve teşkilat üstünlüğünün lüzumuna kani olduğundan da şüphe etmemek lazımdır. Binaenaleyh fetih hareketleri yanında ilmi himaye ve teşviklerinde bile dünya imparatorluğunu kurma arzusu sezilmektedir. Fatih'in en dikkate değer taraflarından birisi ilmi teşvik ve alimleri himaye etmesidir. Babası ona alim kimseleri hoca tayin etmişti. Fakat Fatih gençliğinde öğrendikleriyle iktifa etmeyerek devrin en kıymetli şahsiyetlerini kendisine hoca almakla devam etti. Molla Gürani, Hocazade, Molla İyas, Siracettin Halebi, Hasan Samsuni, Molla Abdülkadir, Molla Hayreddin gibi kıymetli şahsiyetler onun hocalarıydı. İslam memleketlerinin meşhur alimlerini İstanbul'a getirmek için gayret sarf eder ve bu hususta maddi fedakarlıktan çekinmezdi. Ali Kuşçu ve Alaaddin Tusi böyle bir gayretin neticesinde İstanbul'a gelmişlerdi. Alimleri korur, onları eser vermeye teşvik ederdi. Bu bakımdan Fatih Rönesans devrinde sanatkarları koruyan mesenlere benzetmek mümkündür. Çeşitli münasebetlerle cemiyetler kurarak ilim adamlarını münakaşa ettirir ve onlarla ilmi muhasebede bulunurdu. Felsefeye karşı fazla alaka duyardı. Onun Trabzonlu alim Amirutses ile felsefi muhasebeler yaptığı malumdur. Kritobulos Fatih için en keskin zekalı filozoflardan biridir demektedir. İlim adamına kıymet verme bakımından Müslüman ve Hristiyan ayırmazdı. Amirutses, Ali Kuşçu, Trapezentios, Hocazade gibi Doğu'nun ve Batı'nın büyük ve kıymetli zekaları onun huzurunda birleşirlerdi. Fatih'in en fazla dikkate değer taraflarından birisi de onun 18. asrın sonlarına kadar gelip geçmiş Osmanlı padişahları arasında taassuptan en fazla sıyrılanı ve Batı'ya karşı yakınlık duyanı olmasıdır. Fatih Batı kültürüyle ta şehzadeliği de temasa başlamıştır. Onun saray muhitte Yunanca ve Slavca öğrenmesine müsait olduğundan bu lisanları da elde ettiğinden Batı kültürüyle temasta kolaylığa erişmiştir. Padişahlığı müddetince Latin ve Yunan alimlerini sarayında bulundurmuş ve böylece Batı'yı anlamaya gayret etmiştir. Ciriaco de Ancona, Angelo Vadio ve Stefano Emiliano adındaki hümanistlerin Fatih'in sarayına girip çıktıkları, Fatih'in bunlardan Roma tarihine ve Batı kültürüne ait bilgiler edindiği malumdur. Fatih'in bu kimseleri kalben de kazandığı anlaşılıyor. Zira Stefano Emiliano Fatih'in ölümünde bir mersiye yazmış, Francesco Berlinieri Geografia adlı eserini, Roberto Valturio ise De Militari adlı kitabını Fatih'e ithaf ve takdim etmek istemişlerdir. Fatih, patriklik makamına getirmiş olduğu Gennadios'tan Hristiyanlık hakkında bilgi edinecek, İtalya'dan getirdiği ressam Gentili Bellini'ye resmini yaptıracak ve yeni inşa ettirdiği sarayın duvarlarını fresklerle süs edecek kadar serbest düşünceye sahipti. Doğu ve Batı kültürüne de ciddi bir şekilde vukufu vardı. Onun için bu hususiyetlerini nazar itibarı alan bazı tarihçiler büyük padişahı bir Rönesans hükümdarı telakki etmek isterler. Bazıları da Fatih Batı'ya bir pencere açmıştır derler. Fatih bir Rönesans hükümdarı adetmek mübalağalıdır. Zira Fatih hümanistler ve Rum ve Latin alimleri vasıtasıyla Batı kültüründen haberdar olup ona karşı sempati duymuşsa da en geniş tarafıyla İslam Doğu kültürü içinde parlayan bir Türk hükümdarıdır. Bu bakımdan Batı'ya açtığı pencerede yalnızca şahsına münhasır kalmış, buradan Türk devlet adamı, Türk ilim adamı ve Türk hükümdarı olarak başka kimse Batı'ya bakamadığından açılan pencere onun ölümüyle kapanıp kalmıştır. Evet, bu son paragraf bence daha etkileyici bir şey.
Kesinlikle
hocanın
öyle.
Bahsettiği kısımları zaten programlarımızda çok geniş şekilde açarak bahsettik. Fakat bu üzerinde durmak, zaman zaman çeşitli konuların sonunda bunu ben ifade etmeye çalıştım ama hoca burada güzel bir şekilde bahsetmiş yazının tabii. Sonunda. Türk bu bakımdan diyor Batı'ya açtığı pencerede yalnızca şahsına münhasır kalmış. Buradan Türk devlet adamı, Türk ilim adamı ve Türk hükümdarı olarak başka kimse Batı'ya bakamadığından açılan pencere onun ölümüyle kapanıp kalmıştır.
Evet.
Bu noktada biz tabii ki Batı'ya bir hayran öyle bir şeyle bahsetmiyoruz elbette ki. Zaten anlaşılıyordur zaten hocanın yazdıklarından da. İki kültüre hakimiyet, gerçek entelektüelin bir gerekliliği olarak birkaç defa bunu geniş çapta izah etmeye çalışmıştık. Hı-hı. Hoca da burada bunu vurgulamış İbrahim'ciğim. Bir dünya insanı olabilmek, gerçek manada bir entelektüel olabilmek, iki tarafa da kucağını açıp, iki tarafa da körlemesine sahiplenmeden, iki tarafında, çünkü İbrahim'ciğim bir meseleye, içinde bulunduğumuz durumlara bir adım mesafe geriden bakabilmek, hataları, kusurları görebilmeyi, gözümüzün de kör olmasını engeller. Hataları, kusurları görebilmemizi sağlar. Bu açıdan Fatih Samuel'den hem bizim gururumuzdur hem de ne yazık ki diyoruz. Ne yazık ki diyoruz. Bu çapta, bu seviyede bir, tabii çok kıymetli sultanlarımız, padişahlar geldi geçti. Hı-hı. Ama bu çapta biri ne yazık ki Türk tarihinde pek görülmemiş bir şahsiyet olarak aynı zamanda da şahsına münhasır kaldı.
Önemli bir şey söylediniz. Ben Osmanlı tarihi için sadece Fatih Sultan Mehmet'in ehemmiyetini aktarmaya gayret ettim ama Türk tarihi açısından da Fatih Sultan Mehmet hangi bir lideri bulmak çok kolay değil. Kuşkusuz İbrahim'cim, pek çok abi. Önemli isim var. Türk tarihinin niye damga vuran? Yani sadece Türk İslam tarihine tabii. Değil. Öncesinde de Metehan gibi önemli büyük şahsiyetler var. Fakat Fatih bunların arasında apayrı bir yerde duruyor abi. Halil İnalcık
Hoca'nın... Şimdi İbrahim'cim şu da var.
Buyurun.
Evet. Şu da var İbrahim'cim. Tabii bu fırsata da sahipti. Şimdi bu fırsata sahipti. Bu fırsatı kullandı Fatih Sultan Mehmet'den. Biz daha geriye gittiğimizde aradaki mesafe de kilometre olarak açıldığında yani Metehan dönemlerine kadar gidersek bu dönemde zaten Batı'da bir gelişme de zaten Batı bakılacak bir yerde değil. Mesela Sezar'ın döneminde İbrahim'cim tüm Britanya adaları Roma halkının zihninde şöyle oluşmuş. Burada insan yiyen yamyamlar yaşıyor. İnsanlar mağaralarda, sulak arazilerde de üzerine sırıkların üzerine diktikleri saz evlerde yaşayan son derece vahşi, son derece ilkel insanların yaşadığı bölge olarak biliniyor İngiltere.
Evet.
Britanya. O Britanya deyince bütün adalarla birlikte kastediyoruz. Hatta buraya sefer için asker topladığı zaman Sezar oldukça da asker toplama hususunda sıkıntı çekiyor. Çünkü nasıl bizim Yeniçeri Doğu seferlerinde ayak sürürdü. Biliyorsun hani isyan çıkarırdı, gitmek istemezdi. Mesela Roma askeri de İngiltere'ye gitmekte böyle bir şey çıkarırmış, pürüz çıkarırlarmış o dönemde. Yani aradaki mesafeler, ön yargılar insanları engelliyor. Fasolmedan elinde bu bilgiler mevcutken bunları kullanma noktasında çok geniş çerçeveden bakabilen çok çok çok nadir insanlardan biri oldu İbrahim'ciğim. Bugün dahi hani en entelektüel dediğimiz insanlar bile konuşmalarındaki taraf birliği birkaç kelimeden sonra fark edebiliyor. Bu da ne yazık ki o insanın kendi farkında olmasa bile fikirlerine zarar veriyor İbrahim'cim. Düşüncelerine, bilgilerine de zarar veriyor.
Kesinlikle.
Bir tarafın adamı, bir mahallenin adamı, bir tarafın kalemşörü olduğun zaman o zaman senin bilgin de sorgulanıyor tabii ki. İster istemez sorgulanıyor.
Evet.
Çünkü karşı tarafta bu tarafta olsun, o tarafta olsun. İki tarafta da dinlemeye, tanımaya değer insanlar var. Öyle özetleyelim İbrahim'cim lafı
uzatmadan. Kesinlikle. Estağfurullah. Şimdi okuduğunuz paragrafta şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Fikirlerinin tatbiki için birilerine kıymaktan geri durmamıştır. Tabii bu şu demek değil, tabii, değil mi? Yani tabii. Fatih Sultan Mehmet canı istedi de birini katletti falan. Böyle bir şey yok. Çünkü ondan sonra aşağı, diyor tabii. ondan sonra diyor ki İnalcık Hoca, dünya imparatorluğu kurma düşüncesi diyor. Onun zihnindeki şey buydu diyor. Dolayısıyla yani
aynen,
hani bir kızıl elması var Fatih Sultan Mehmet Han'ın. O da ilahi kelimetullah diye özetleyeceğimiz Cenab-ı Hakk'ın ismini dünyanın her yerine yaymak, ki öncelikli hedefi
aynen,
Doğu Roma'ydı. Onu fethetti, Bizans'ı ortadan kaldırdı. Peşinden Batı Roma'ya doğru yürüyecekken Gebze yakınlarında hastalanarak vefat ediyor. Yani evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çandarlı Halil'i önce azletmesi, ondan sonra idam ettirmesi böyle kuru bir...
Tabii parantez içinde İbrahim'cim şunu söyleyelim ki Çandarlı Paşa'ya ne kadar sabırlı davrandığını, onu fikirlerinden çevirmek için de hatta yardımını alabilmek için de ne kadar mücadele ettiğini de söyleyelim ki hoca tabii burada bir hani geniş bir şekilde yazmış. Yani sadece özet geçmiş burada. Hani kıymaktan çekinmemesi lafı aslında derin iş, tabii biz derinliği çok uzun uzun konuştuk seninle. Aynı zamanda ne kadar sabırlı olduğunu da gösteren pek çok örnekten biri zaten Çandarlı Ali Paşa'ya karşı gösterdiği sabırdır.
Tabii. Yani nitekim Trabzon'un fethi sırasında Uzun Hasan'ın annesi ve şeyhini yanına alıyor. Programlarımızın birinde konuşmuştuk.
Uzun Hasan'ın annesine annem diyor zaten. Anne
evet,
diyor yani.
Annem diyor ve onu şeyhini ve annesini yanına alıyor. Trabzon'a doğru böyle bayırdan falan çıkarken kanter içinde kalınca oğul diyor bir Trabzon için diyor değer mi bu eziyet çekmeye ya, diyor. Ya. Anacığım diyor bizim derdimiz toprak fethetmek değil diyor. Biz diyor Allah'ın dinini yaymak için diyor mücadele ediyoruz diyor. Aslında bu Fatih'in dünyaya bakışını, devlete bakışını, mücadelesinin ne anlamda, ne için olduğunu çok kesin bir şekilde özetleyen güzel bir cümle. Dolayısıyla hani fikirlerin tatbiki için birilerini kıymaktan geri durmamıştır derken böyle canı istedi de birilerinin kellesini uçurdu yahut işte birilerinin canına kıydı filan gibi düşünmemek lazım. Şeyi bilirsiniz hani Türkiye'de şöyle bir tavır meşhurdur. Bir konuşma yaparsınız yahut bir yazı yazarsınız. O konuşma içerisinden yahut o yazı içerisinden bir cümleyi çıkarırlar ve sizi bununla alakalı
tabii, tabii,
yargılarlar. Dolayısıyla bu metni de tamamını...
Ama biz tabii baştan önlemimizi alıyoruz İbrahim'cim. Annenin İnalcık deyince zaten bir tartışma olmayacağı için bir İlber Ortaylı deyince hani bir tartışma genelde olmayacağı için
yani
o konuda rahat davranabiliyoruz okurken o kaynaklardan. Tabii de şunu söylemek lazım. Biz galiba geçmiş programlarımızdan birinde bahsetmiş miydik? Bahsetmiş de olabiliriz İbrahim'cim. Hani yıllardır konuşuyoruz tarihi bahislerde. Yalnız önemli bir husus. Genelde şöyle bir algı oluyor. Yani padişah birine bir şey yaptırmak istediği zaman ve bu karşı muhalefet gördüğü zaman onu istediği zaman öldürtebilir.
Evet.
Bu kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten şeriye mahkemeleri bunun için padişahı da yargılayabiliyor.
İşte Fakat şöyle bir durum varsa. Özür dilerim. Şeyi de anlattık ya, mimar İpsilanti ile bu Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii arasında yaşananları da anlattık yani. Öyle olacak olsa İpsilanti'nin elini kestirmez, kafasını kestirirdi yani.
Şimdi şöyle bir durum var yalnız İbrahim'ciğim. İsyan çıkarabilecek korumda olan bir vezir-i azamsan, ya da kubbe altı vezirlerinden biriysen devlete isyan bayrağı açabilecek, tebaaya büyük zarar verebilecek. İşte böyle anlarda padişahın şey verme yetkisi var. Mahkemesiz doğrudan idam verme yetkisi var. Çünkü burada geçiren her zaman, kaybedilen her zaman tebaaya büyük zarar verebileceği için. Tabii. Ama bir esnaftır, bir sanatkardır ya da sıradan bir vatandaştır, çiftçidir, köylüdür. Bunlar padişaha dahi mahkemeye verebilir. Mahkemede hesabını istediği şekilde görebilirdi. Kesinlikle. Ama devletin bekası ve tebaanın hayatiyeti hususiyetlerini korumak için padişah üst düzey makamlarda, kubbe altı vezirlerinde, vezir-i azam da buna dahildir. Anında idam emrini verebiliyor. Umarım anlaşılmıştır.
Eyvallah. İnşallah. Eyvallah abi. Bir ara verelim isterseniz, aranın ardından sohbetimize devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, aranın ardından inşallah tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyiciler, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Sesimizin henüz ulaştığı dinleyicilerimize hatırlatma babında söyleyelim. Birinci bölümde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsiyetiyle ilgili Halil İnalcık Hoca'nın, merhum Halil İnalcık Hoca'mızın bir takım tespitleri vardı. Okay Tiryakioğlu bunlardan bahsetti. İkinci bölümde de Okay abi, müsaadenizle şunu sormak isterim. Şimdi programın girişinde de arz etmiştim. Fatih Sultan Mehmet Han pek çok ülke fethetti, pek çok toprak fethetti. Biz onu sadece İstanbul'un fethiyle daha çok tanıyoruz. Yani sizin yine daha önceki
mane olarak o kadar büyük ki, o kadar büyük bir olay ki İbrahim'cim. Evet, tabii evet. Detaylarından bahsettiğimiz gibi mesela çoğu zaman baktığında yani Trabzon fethinden tut Eğribozun fethine kadar çektiği çileler aslında İstanbul kadar ya da ondan fazla olduğu durumlar da söz konusu.
Tabii. Sizin daha önceki programlarımızda yine altını çizdiğiniz güzel bir cümle vardı. Onu da burada yineleyeyim. İstanbul'un fethi o kadar büyük bir olaydı ki diğer fetihler İstanbul'un fethinin gölgesinde kaldı demiştiniz. Gerçekten
aynen,
böyle.
Aynen.
Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in hayatını sadece ikinci tahta oturuşundan kısa bir süre sonra gerçekleşen İstanbul'un fethiyle sınırlamamak lazım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra yaklaşık yine 20 küsur yıl saltanat süresi devam ediyor.
Evet.
Ve bu süre içerisinde pek çok memleket, pek çok toprak fethediyor. Nereleri fethetti abi Fatih Sultan Mehmet Han?
İbrahim'cim güzel bir soru bu. Bu konuyla ilgili bu Mufassal Osmanlı tarihinden bir bölüm okumak istiyorum ben, müsaade edersen.
Lütfen.
Kısa bir bölüm. İstanbul'u zapt ederek Fatih unvanı ile ebedileşen 2. Sultan Mehmet yalnızca bu şehrin fethiyle kalmayıp saltanatının en mühim kısmını harp meydanlarında geçirmek suretiyle Osmanlı ülkesini bir misli büyütmeye muvaffak oldu. Böylece Osmanlı Devleti'nin tam manasıyla bir imparatorluk haline gelmesini sağlayan, İstanbul etrafında Anadolu Rumeli temeli üzerinde asıl hususiyetleriyle Osmanlı İmparatorluğunu kuran Fatih Mehmet, seleflerine nispetle en geniş fetih hareketlerinde bulunan padişahtır. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u zapt ettikten sonra Anadolu ve Rumeli tarafında fetihler yaparken daima planlığı şekilde hareket etmiş. Karada olduğu gibi denizlerde de kuvvetlenmeye dikkat etmişti. Bu sayede Osmanlı arazisi aşağı yukarı her iki tarafta da birbirine denk şekilde büyütülmeye çalışılmıştır. Ayrıca Anadolu ve Rumeli kıyılarının emniyeti bakımından Ege adalarının Osmanlı hakimiyetine sokulmasına da ehemmiyet verilmiştir. Fatih'in bizzat kendisinin veya kumandanlarının emrindeki ordular bazen Anadolu, bazen Rumeli tarafında görünmüş, muharebelerin ekserisi zaferle neticelenmiş ve neticede de Osmanlı Devleti arazi kazancı elde etmekte devam etmiştir. Muharebelerde mağlup edilen devlet veya beyliklerin bazılarının toprakları doğrudan doğruya ilhak olunmuş, bazıları üzerinde de himaye tesiriyle iktifa edilmiştir. Fatih Mehmet'in 30 sene 2 ay 13 gün devam eden son saltanatı sırasında irili ufaklı 17 hükümetin toprakları fethedilmiştir. Bu 17 hükümetin ikisi imparatorluk, dördü krallıktır. Krallık, altısı prenslik, 5 tanesi de dükalıktır. Fethedilen devletler milliyetlerine göre tasnif edildikleri takdirde bunların 3 Rum, 3 İslam, 4 İtalyan, 1 Tatar Türk, 1 Ulah ve 1 Arnavut hükümetinden ibaret olduğu görülür. Bu hükümetlerden ekserisi tek bir sefer neticesinde Sırbistan ve Arnavutluk ve Karaman gibi bazı hükümetlerde müteaddit seferler sonunda Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Fatih'in zapt ettiği devletler kronolojik bir sıraya tabi tutulunca 1453'te Bizans İmparatorluğu'nun, 1456'da Enes Ceneviz Dükalığı'nın, 1458'de Atina İtalyan Dükalığı'nın, 1459'da Sırbistan Krallığı'nın, 1460'da Mora Rum Despotluğu'nun, 1461'de İsfendiyaroğlu Beyliği'nin, yine 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nun, 1462'de Eflak Prensliği'nin, 1462'de Midilli Ceneviz Dükalığı'nın, 1463'te Bosna Krallığı'nın, 1466'da Karaman Beyliği'nin, 1471'de Alaye Beyliği'nin, 1475'te Kırım Hanlığı'nın, 1479'da Arnavutluk Hükümeti'nin, 1479'da yine Tarul Beyliği'nin, yine 1479'da Yunan Adaları Dükalığı'nın, 1480'de Hersek Dükalığı'nın Osmanlı Devleti'ne bağlandıkları veya katıldıkları görülür. Hükümetleri yıkılarak toprakları Osmanlı İmparatorluğu'na katılan devletlerden gayrı ayrıca bir takım devletlerden daha toprak fethedilmiştir ki bunlar arasında da Venedik, Ceneviz, Napoli ve Akkoyunlu hükümetleri vardır. Venediklilerden alınan yerler arasında en mühim toprak parçası Eğirboz Adası'dır. Bundan başka Mora ve Arnavutluk'ta da Venediklerin elinde bulunan bazı kaleler zapt edilmiştir. Cenevizlerden de Galata, Amasra, Kefe, Menkup, Azak koloni şehirleri gibi Limni, Taşos ve Semadirek adaları alınmıştır. Akkoyunlularla büyük bir meydan muharebesi yapılmakla beraber zapt edilen toprak parçası gayet az olup Bayburt ve Şebin Karahisar gibi birkaç kaleye insar etmektedir. Napoli Krallığı'ndan da Otranto ve civarındaki küçük bir arazi parçası alınmıştır. Fatih zamanında Osmanlılara hasım olan devletlerin en kuvvetlileri Venedik Cumhuriyeti, Macar ve Napoli Krallıkları ile Akkoyunlu Devleti'ydi. Bu hasımlar arasında en uzun muharebe Venediklerle yapıldı ve 16 yıl sürdü. En mühim muharebe de Akkoyunlarla Otlukbeli'nde cereyan etti. En şiddetli deniz muharebeleri de Venedik Harbi sırasında Haçlı Donanması ile yapıldı. Bu memleketlerin zaptı için yapılan muharebelerin ekserisinde Fatih Sultan Mehmet Han bizzat hazır bulundu. Midilli ve Eğriboz gibi donanma kuvvetiyle alınan yerlerin zaptında bile karadan ordu ile bu adaların karşısına gelindi. Ancak Kırım ve Otranto gibi uzak yerlerin fethinde hazır bulunmadı. Zaten buraları donanma kuvvetiyle elde edilmiştir. Fethi hareketlerinde bazı kumandanlarının da mühim hizmetleri görüldü ki bunların en başında Mahmut Paşa ile Gedik Ahmet Paşa vardır. Mahmut Paşa, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna ve Mora'da bir kısım toprakların ele geçirilmesinde mühim hizmetlerde bulundu. Gedik Ahmet Paşa da Kırım, Yunan Adaları ve Otranto'nun zaptında bizzat vazife gördü. Böylece Fatih devrinin fethi hareketleri başarıya ulaştırılmış ve Osmanlı İmparatorluğu kuvvetli bir temel üzerinde yükseltilmiş oldu. Kısım bu kadar İbrahim'cim. Mümkün olduğunca ağır okumaya çalıştım. İzah edici. Çünkü benim bugüne kadar en tatmin edici bulduğum izah bu oldu. Toplu bir şekilde verilmiş olan. İstersen bu bahsi artık Fatih'den bahsini bitirelim İbrahim'cim bu noktada. Çünkü ölümünden zaten defalarca bahsettik. Evet. O Yakobo meselesi, Venediklerin zehirleme meselesi. O konular şahsen pek hoşuma gitmiyor. Netameli konular
zaten abi, evet.
Netameli konular, sıkıntılı konular. Yakobo, Yakup Paşa olmuş, Müslüman olmuş bu. O konuda tekrar ele geçirildi mi Venedikler tarafından? Ne kadar sahih Müslümandı, ne kadar değildi? Bunlar işin biraz
magazin kısmı.
Roma edebiyat tarafı. Onları ben romanlarında yapıyorum. Ama bu şimdi biz burada bir tarih sohbeti yaptığımız için artık o konularda daha çok kişilerin vicdanına kalıyor bu konuda karar verip vermemek. Neticede Allah-u Teala genç bir yaşta dünyadan aramızdan aldı Fatih Sultan Mehmet Han. Evet,
Allah makamını âli eylesin abi. Evet.
Amin amin. Allah şefaatlerinden âli eylesin inşallah İbrahim.
Şimdi eyvallah abi. O zaman şöyle programımızın bitmesine 10 dakika var. Bu 10 dakika içerisinde de Sosyal medyada size yöneltilen bir soru vardı. Onu sorayım. Biraz o bahsi evet. konuşmuş olalım. Şimdi Osmanlı tarihi bizde de uzunca süre doğru bir şekilde anlatılmadı. Batılı anlatılarda da pek çok hatalar olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sultan 1. Murat Han'ı, Murad-ı Hüdavendigar'ı şehit eden Sırp Prensi ile ilgili bir anlatı. Yani sanki böyle ortada bir kahraman varmış gibi, Sırp Prensi çok büyük bir kahramanmış gibi aktarılıyor bu anlatılarda. Evet. Ne dersiniz bu konuda abi?
Vallahi İbrahim'cim İstanbul'un fethinde Kerkoporta kapısının açık unutulmasına ne dediysek buna da onu söyleyeceğiz. Yani Batılılar bu noktalara kendi taraflarından, kendi işlerine geldiği şekilde bakmaktan geri durmuyorlar. Tabii bu bilgiler, bu tür kırık dökük bilgiler Batı'dan geldiği için de biz de daha o tarafa meyyal, daha böyle kalemşör tarzı, aydın dediğimiz, hep bu vurguyu hep yapıyoruz biliyorsun İbrahim'cim. Entelektüellikten uzak fakat kendilerini aydın olarak tanımlayan, hani Kant'ın deyimiyle de bir mahallenin görüşünü taşıyan, yani kendini pek çok kaynaktan değil, kendisine verilen, okutulan kaynaklardan ancak buraya kadar getirebilmiş insanların bu şeylere, bu tür söylemlere daha iyi gösterdiğini görüyoruz. Bunu tabii ama bunun için kişi İbrahim'cim kendi şahsında ne yapar, ne eder, kendi inançları ona ne der, buna biz şahsi olarak kimseye bir şey demiyoruz. Kimsenin şahsına. Ama şimdi bunu okullarda okutulduğu zaman bu tür şeyler, işte o zaman bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü ya mesela kendi kişisel tarihinden bir İngilizce hocamız vardı. Hı hı. Aslında İngilizce hocamız değildi. O yıllarda İstanbul'un göbeğinde bile pek çok ders boş geçerdi. Artık böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum ama bizim zamanımızda öyle bir şey vardı. Sen yaşadın mı böyle şeyler bilmiyorum İbrahim'cim de.
Evet.
Hocası mesela, hoca bir yere atanmış olur ya da bir atama gerçekleşmemiş olur. O derse mesela bizim İngilizce dersimize uzun süre sanat tarihi hocamız girdi. Bir müddet edebiyat hocamız girdi. Şey gelmiyordu, İngilizce hocası gelmiyordu. Yani İstanbul'un göbeğinde ortasında, yani iyi bir semtte olmamıza rağmen böyle bir şey yaşıyorduk. Sınıflar kalabalık. Hoca zaten o konuya vakıf değil. Mesela öyle şeyler o dönemden aklımda kalmış ki daha sonra tabii bu işlerin aslını öğrendikçe çok uzun yıllar yanlışı doğru olarak bildiğimizi fark ettim. O yüzden birincisi öğretmenler işinin ehli olmalı. İki, herhalde artık benim dönemimde olduğu gibi şeyler olmuyordur. Ama yani oluyorsa bile o dersin boş geçmesi, o dersin hocası olmayan biri tarafından anlatılmasından daha zarar verir İbrahim'cim.
Kesinlikle.
Yani bu ustalara dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Ya mesela yani bizim de kimya öğretmenimiz İngilizce dersine girerdi ama 3 cümleden fazla İngilizce bilmezdi mesela. İşte hani ders boş geçmesiyle.
Bak kesin. Şimdi kesin bir şeyler söylemiştir. Evet. Şimdi İngilizce konuşan insanlar değiliz. Yani günlük hayatımızda İngilizce konuşmuyoruz. Ama bir gün konuşmak zorunda kaldığımızda, bir yurt dışında falan bir yere gidildiğinde o defekler ortaya, o şey noktaları, hatalı noktalar ortaya çıkmaya başlıyor.
Tabii.
Allah Allah ya, bizi bunu öğretmenim söylemişti, hocam söylemişti diyorsun. Bir de şöyle bir şey oluyor. O yaştaki çocukların şeylerinde, zihinlerinde dışarıdaki insanlar, mesela anne babaları hep hatalıdır, yanlış bilir ama öğretmenler mesela hiç yanlış bilmez ya. Bana öyle gelirdi.
Evet.
Hani öğretmenim mi söylüyor? O mutlak bir hakikatti benim için İbrahim'cim. Yani herhalde insan yapısı pek değişmez yani genelde bu herhalde bugünkü gençler için de böyledir. Kesinlikle. O yüzden çok hassasiyet göstermek lazım. Bana yıllar önce İtalyan'a çalıştığı, yani anlatmıştım İbrahim'cim, biliyorsun sen detayları. İtalyan dostlarımızdan biri de bu meseleyle ilgili bana söylemişti. Bu, siz Sırpları yendiniz ama Sırpların intikamı da çok kahramanca oldu gibilerinden bir şeyler söylemişti. Yani bu tabii doğru değil. Miloš Obilić o bir fırsatçılık yaptı. Fakat burada önemli olan şu. Şeye kadar, Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadar İbrahim'cim padişahlarımız, sultanlarımız ulaşılmaz, öyle etraflarında çok geniş koruma ağı olan ulaşılmaz insanlar değillerdi. Hem ayak divanı düzenler, halkın dertlerini dinlerlerdi. Hı hı. Hem de bir şehirden bir şehire sefere giderken ya da herhangi bir yolculuk vesilesiyle bir kaleden kaleye giderken Halk karşısına padişahın huzur karşısına çıkar. Ya döviz açar, döviz dediğim ya pankartlar açarlar İbrahim'ciğim. Padişah onlarla ilgilenirdi. Ya da mesela şey adeti vardı. Hasır şapkalar giyip bir kere konuşmuştuk galiba bunu. Evet. Hasır şapkaları yakıp hani dumanı tepesinden çıkıyor. Onun derdini dinlerdi Ozan padişah ve doğrudan dinlerdi, aracısız dinlerdi. Fakat Falstaff'dan dönemiyle birlikte artık o bir tabii bir aynı zamanda bir Roma Kayseri hususiyetini de üzerinde taşımaya başladıktan sonra artık yemeklerini bile tek başına yer oldu. Ancak kızlarıyla zaman zaman yemek yerdi padişahlarımız o dönemden sonra. Çok sıkı korunan, halka pek görülmeyen, bu sayede de üzerlerindeki kutsiyet halkasını da genişletmiş oluyorlardı bu şekilde. Fakat şimdi 1. Murat Han aynı zamanda hani tamam Sultan 1. Murat Han diyoruz ama aslında bir nevi bey gibiydi İbrahim'ciğim. Yani onun yanına sokulabilirdi. Hem kendi askerleri hem kendi tebaası ve muharebe alanında Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra da bu Miloš Obilić isimli prens suikasti zihninde planlamış ama Yeniçeriler kendisinin padişahla görüşmesine izin vermişler. Ya padişaha yaklaşabilmiş. Bu önemli olan. Zaten bu suikastten sonra İbrahim'ciğim, 1. Murat Han'ın bu elim şehadetinden sonra ki biliyoruz ki belinde ya da yeninin kolun yeninin içinde sakladığı bir hançeri Buracı Murat Han'ın saplamak suretiyle kendisini şehit etti. Miloš Obilić. Bugünden sonra padişahların huzuruna bir elçi geldiği zaman dahi onun koluna iki koluna birer Yeniçeri girer. Başını da zaten doğrudan padişaha bakmaması için yerde tutar. Hatta ilerleyen yıllarda ayaklarını da yerden kesmek suretiyle İbrahim'ciğim. Yani iki kolunda iki Yeniçeri izbandı düşün yani. Ayaklarını da yerden kesmek suretiyle hiçbir hareketine müsaade edilmeyecek şekilde padişahın huzuruna girer. Büyükelçi konuşur. Bu şekilde çıkardı. Ama tabii bu şey kesinlikle doğru değil. Hiçbir sahih tarih kaynağında bu geçmiyor. Çok zayıf bir rivayet. Ya, tabii bir de şu önemli İbrahim'ciğim. Çocuklara, öğretmenleri rivayetlerin gücü hakkında çocuklar bunu tabii bilmez ki çocuk bunu. Nereden bilecek? Öğretmenden tabii. Duydun doğru mutlaka geliyor sana. Bir hususta hangi husus olursa olsun o rivayetin gücüyle nereden geldi, hangi kitaplardan geldi, hangi tarihçiler bunlardan bahsetti, öğretmenlerin izah etmeleri lazım. Çünkü basit bir, çok zayıf bir rivayeti aldığın zaman, işte Kerkoporta kapısı meselesi ortaya tabii. Çıkıyor İstanbul fethindeki aslında. Zayıf bir rivayet.
Delinin biri kuyuya bir taş atıyor, 40 tane kılı çıkaramıyor sonra abi işte.
Aynen öyle. Aynen öyle. Mesele ona dönüyor. Bu hatta zaman zaman duyuyoruz hani ilahiyat fakültelerinde, İmam Hatip liselerinde de bir hoca kendi görüşünü yani bir hele dini hususlarda İbrahim'cığım kendi görüşü diye bir şey olamaz. Nakil önemlidir. Çok zayıf bir görüşe tutunarak ondan bir fikir ortaya yani kendinden menkul bir fikir ortaya, bir görüş ortaya koymak zaten son derece tehlikeli. Yani çocukları işte deizme ve sonrasında ateizme götüren bu hatalı noktalar buralardan başlıyor. Çok dikkat etmek lazım. Her hususta, tarih noktasında da bu böyle. O yüzden İbrahim'ciğim ben istersen programın son dakikalarına gelirken bu 1. Murat Han'ın eşkali bu hususiyetiyle ilgili bir şeyler okuyacaktım ama lütfen. Galiba vaktimiz kalmıyor ona. Öbür programı bırakalım ya da buradan devam edeyim mi bilmiyorum.
Olur, şöyle yapalım isterseniz abi. Bir sonraki bölümün başında siz bu okumayı yaparsınız. Ardından tamam. Da oradan Osmanlı ordusuna bağlarız ki zaten Osmanlı tamam. Ordusunun yavaş yavaş şekillenmeye başladığı dönemde 1. Murat Han aynen dönemiydi. Öyle. Oradan bağlayarak sohbetimize devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum abi.
Ben teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim. Çok sağ olasın.
Yine güzel bir söyleşi oldu. Ben kendi adıma istifade ettim. İnşallah değerli dinleyicilerimiz de istifade İnşallah. Etmişlerdir. Efendim İnşallah. Programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Eline Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programda biraz Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili konuştuk. Biraz 1. Murat Han'la ilgili konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta burada kaldığımız yerden devam etmeyi planlıyoruz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.